Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 32.
Yine daha sonradan ortaya atılan bir öyküye göre Atatürk bu kitabı yalnızca kendisi için tercüme ettirmiş ve çevirisini dinleyince bunun ithalini men etmekle hükümet hataya düşmüş. Adamcağız yaptığımız sefahati eksik yazmış. Bu eksiklerini ben ikmal edeyim de kitaba müsaade edilsin ve memlekette okunsun demiş. Dipnot: Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri, sayfa 80-81. Benzer bir öyküyü anlatan Volkan ve Itzkowitz, sayfa 259, özel yaşamlarının ayrıntılarını öğrenmek için Armstrong'un Latife ile temas etmiş olmasından Atatürk'ün kuşkulandığını ekliyor. Grey Wolf çok uzun yıllar Türkiye'de yasaklandı ve ilk çevirisi ancak 1990'lı yıllarda yayınlandı. Kitabın içeriğindeki hatalar ise Akşam gazetesinde 7 Aralık 1932 tarihinden başlayarak tefrika biçiminde yayınlanıp çürütüldü. Bu yazılar gazetenin sahibi olan İktidar Partisi Milletvekili Necmettin Sadık Sadağ'ın imzasını taşıyordu. Ne var ki Mustafa Kemal'i övme gayretleri arasında Necmettin Sadık da hayallere yer vermekten kaçınmadı. Cumhurbaşkanının babasının üst düzey bir devlet memuru olduğunu, Selanik'teki 6 evinin yanı sıra ormanları ve kereste dükkanları bulunduğunu, annesinin ise zengin ve tanınmış eski bir aileden gelme olduğunu iddia etti. Dipnot: Borak, editör, Atatürk'ün Armstrong'a cevabı, sayfa 48-49. Acaba Mustafa Kemal mütevazı geçmişinden rahatsız mı oluyordu? Yoksa kendini onun avukatı yerine koyan kişi mi yoksul bir aileden gelmenin ayıp olduğuna inanıyordu? İngilizlerin güç kullanmadaki kurnazca maharetlerine verdiği değer, Atatürk'ün entelektüel gelişimini şekillendiren Fransız kültürüne olan hayranlığını azaltmadı. İstiklal Savaşı sırasında İngiltere ile Fransa'nın arasını açmıştı. Şimdi ise İngiltere'nin dostluğunu kullanarak Fransa'dan önemli bir ödün koparacaktı. Büyük Savaş'ın sonunda İskenderun ve Antakya yöreleri Fransız mandası altındaki Suriye'ye bırakılmıştı. Bunun nedenli isteksizce yapıldığı Ateşkes Anlaşması imzalanıncaya dek Mustafa Kemal'in müttefikleri İskenderun'dan uzak tutma çabalarından anlaşılabilir. Böylece bu yörenin Türk milliyetçilerinin misak-ı milli ile üzerinde hak iddia ettikleri bölgeler arasında olduğu belirtiliyordu. 1921 yılındaki anlaşmaya göre Fransızlar İskenderun bölgesinde Türk kültürünün korunması için özel bir düzenleme yapacaklardı. Verdikleri sözü tutarak bölge yönetimine özel bir statü tanıyıp Türkçenin de resmi dil olmasını kabul ettiler. İskenderun özel bölgesi ya da sancağı Fransız yönetimi altında özellikle dünyadaki ekonomik bunalımın başlamasına kadar huzurlu ve zengin bir yaşam sürdü. Fransız istatistiklerine göre 1930'lu yılların ortasında 220 bin olan bölge nüfusunun 85 bini Türkçe konuşan Sünni Müslümanlardı ve bu sancağın en kalabalık toplumunu oluşturuyorlardı. Çoğunluğu toprak sahibiydi ve arazilerinde Arapça konuşan Türklerin Alevi, Fransızların Alawit dedikleri ama gerçek kimlikleri Nusayri olan kişiler çalışıyordu. Nusayriler bölgenin ikinci en kalabalık toplumuydu. Nüfusun geri kalanı Kürtler, Ermeniler ve diğerlerinden oluşuyordu. Fransız yönetimi kalıcı gibi göründüğü müddetçe Türk ve Arap milliyetçilik duygularının yavaş yavaş yayılmasına karşın sancak içinde pek sorun çıkmıyordu. 1936'da Fransız Halk Cephesi Suriye temsilcileriyle manda yönetiminden vazgeçmeye doğru ilk adımı atarak bir anlaşma imzalayınca durum değişiverdi. 26 Eylül 1936'da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras Milletler Cemiyeti'ne ülkesinin Suriye'nin bağımsızlığını desteklediğini ama sancak halkının kendi kendini yönetmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi. Fransızlar Suriye'nin bütünlüğü korunduğu sürece gerekli düzenlemeleri tartışmaya hazır olduklarını açıkladılar. Dipnot: ASD Cilt 1 sayfa 410. Türkiye'de görüşmeler yapma yanlısıydı ama hedefi farklıydı. Sancaktaki Fransızların mirasçısı olarak Suriye Araplarını değil kendisini görüyordu. Atatürk bu iddiayı sahiplendi. Yaşamının sonuncu önemli davası bu olacak ve ölümüne dek onu sürekli meşgul edecekti. 1 Kasım 1936'da meclisin yeni yasama yılını açarken yaptığı konuşmada bu iddiasını dile getirdi. Türklerin İskenderun, Antakya ve çevrelerinin gerçek sahipleri olduğunu söyledi. Kararlılıkları göz önüne alınmalı ve Türkiye ile Fransa arasındaki son sorun buna göre çözülmeliydi. Dipnot: ASD Cilt 1 sayfa 410. Geleceğin belirsiz olması tartışmalı bölgede huzurunu bozmuştu. Türk milliyetçileriyle topraklarının Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını isteyen Araplar ve Ermeniler arasında kanlı çatışmalar da yaşandı. Atatürk'ün teşvikiyle sekreteri ve avukatı olan Hasan Rıza Soyak, Sancak'taki Türk toplumunun temsilcisi olarak atanırken, Tayfur Sökmen adlı yörede yaşayan bir Türk de Ankara'daki meclise milletvekili olarak çağrıldı. Cenevre'deki Milletler Cemiyeti'nde Fransızlarla pazarlık eden heyete katılacak olan Soyak'a yola çıkmadan önce Atatürk, "Evet öyledir, orada garantimiz altında müstakil bir Türk devleti kurulmalıdır. Bunu temin edeceğiz çocuk," diye buyurdu. Dipnot Soyak Cilt 2 sayfa 558, 562-563. Bu bölgenin Türk topraklarına katılması için ilk adım böylece atıldı. Atatürk eski çağlarda Çin'in kuzey sınırları yakınında yaşayan eski Türk ya da belki Moğol kavimlerinin Kitay veya Hitay veya Hitan olarak da bilinir, isminden esinlenerek bölgeye Hatay adını vermeye kararlaştırdı. Hatay adı ayrıca Atatürk'ün yarattığı tarihe göre Türklerin Anadolu'daki ataları olan Eti, Hititleri de çağrıştırıyordu. 1936 Kasım'ının ortasında Atatürk hastalandı. Akciğer tıkanıklığı tanısı konarak dinlenmesi ve içki içmemesi önerildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 728. Aynı zamanda bedeninde çıkan döküntüler siroz hastalığının belirtisiydi. Ama doktorlar bu tanıyı koyamayınca Atatürk Çankaya Köşkü'nde dolaşan karıncaların ya da başka böceklerin izi olacağını düşündü. Çankaya ilaçlanırken İstanbul'a gitmeye ve Yalova kaplıcalarında dinlenmeye karar verdi. Hastalık sancağı Suriye'den koparmaktaki kararlılığını güçlendirmişti. Ankara'dan ayrılmadan önce Fransız Büyükelçisini ve askeri ateşesini Ankara Palas Oteli'nde masasına davet etti. Fransa'ya karşı dostluk duygularından söz ettikten sonra halkına Hatay'ı almaya söz verdiğini ve sözünü tutmaya kararlı olduğunu açıkladı. Sözlerini vurgulamak için iki genç subaya, Fransız askeri ateşesi subayların bu amaçla bekletildiklerine inanıyordu, kendilerine katılmalarını söyledi. Subaylar da Fransızları çok seviyordu ve Fransa ile savaşmaktan nefret edeceklerdi. Dipnot, Jebakov, sayfa 444-445. Toplantının tarihini 10 Aralık olarak belirtiyor. Nöbet defteri aynı tarihte Ankara Palas Oteli'ne gidildiğini gösteriyor. Soyağa göre cilt 2 sayfa 608, Fransız Büyükelçisi ile görüşme Balkan Kurmay Başkanları onuruna Ankara Sergi Salonu'nda verilen resepsiyonda gerçekleşti. Bazı Türk birlikleri daha önceden sınıra gönderilmişti. Şimdi ise Atatürk birlikleri tartışma konusu olan bölgeye yönlendirme söylentilerine geçerlilik kazandırmak istiyordu. 6 Ocak 1937'de Türk basını Cumhurbaşkanı'nın şimdilik Konya'ya kadar gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldığını, Başbakan, diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanı'nın kendisiyle Eskişehir'de buluşacakları haberini verdi. Dipnot Soyak Cilt 2 sayfa 602. Resmi açıklamanın başlığı, kendi hakkımızı korumaktan aciz değiliz. Eğer izzet-i nefsimizi müdafaa mecburiyeti bizi harp haline koyarsa, mesuliyet Fransa'ya intikal etmiş olacaktır biçimindeydi. Dipnot Topçuoğlu Editör. Cilt 10 sayfa 5. İnönü paniğe kapıldı. Fransa içeride ve dışarıda sorunlar yaşamaktaydı. İskenderun yöresindeki gücü çok zayıftı. Ama Fransa ile çatışmaya girmek Türkiye'nin yararına olmazdı. Hararetli bir toplantının sonunda Atatürk askeri bir harekata girişmeyeceğini ya da böyle bir şeye izin vermeyeceğini vaat etti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 283-284. Konya'ya kadar giderek 20 dakika kaldı ve 9 Ocak'ta tekrar İstanbul'a döndü. Dipnot Şahin Giray, editör, Atatürk'ün nöbet defteri, sayfa 371. Askeri harekat seçeneğinden vazgeçip Fransa'ya karşı psikolojik saldırıya geçti. İstanbul'da partiye bağlı bir gazetede Fransa'ya karşı düşmanca makaleler yayınlanmaya başladı. Dipnot, metinler için Ülger, editör, cilt 2, sayfa 103-106. İstanbul'un tanınmış kafelerinden biri Patisserie Parisienne olan adını Hatay olarak değiştirdi. Doktorların dinlenme ve içkiden uzak durma tavsiyelerini Atatürk hiç dinlemedi. Nöbet defterinde Garden Bar ve Pera Palace Oteli gibi eğlence yerlerine gidişleri ve Yalova, Florya, Adalar ve Boğaz'a yapılan daha uzun süreli gezileri kaydedilmişti. Dipnot Şahin Giray, editör, Atatürk'ün nöbet defteri, sayfa 572-587. Sancağı Fransız mandası altındaki Suriye'den ayırma süreci çok yavaş işliyordu. Atatürk 10 Mart 1937'de Ankara'ya döndüğünde bunu hızlandırmaya kararlıydı. Bazen kullandığı yöntemler çok abartılı oluyordu. Bir gün askeri pilot olmak üzere eğitim almış manevi kızı Sabiha Gökçen'e üniformasını giyip Fransa Büyükelçisi Karpiç lokantasında akşam yemeğini yerken havaya ateş ederek ülkesinin ağır kanlılığı karşısında kapıldığı vatanseverlik tepkilerini açığa vurmasını söyledi. Sabiha kendisinden istenileni yaptı ve yine Atatürk'ün çağırmış olduğu polisler tarafından dışarı çıkartıldı. Sabiha'nın huzuru bozmakla suçlanması ona vatanseverlik ateşini bir kez daha haykırmak fırsatı verdi. Bir gece hapishanede kalmaya mahkum edildi ve aynı biçimde Hatay için savaşmaya hazır olduğunu bildiren Atatürk'ün orta yaşlı kız kardeşi Makbule de onun yanına getirildi. En azından Sabiha Gökçen'in yaşlılık yıllarında anlattığı öykü böyledir. Dipnot Gökçen sayfa 251-264. Başka bir öyküye göre Atatürk Fransa Büyükelçisi'ne Cumhurbaşkanlığından istifa edip Hatay'da savaşmaya gönüllü olacağını söyleyerek onu daha fazla etkilemeye çalıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 252. Pek inanılır bir tehdit değildi ama ulusal çıkarların ciddi olarak hesaplanması ve İngiltere'nin arabuluculuk çabaları sonunda Fransa pes etti. 29 Mayıs 1937'de Milletler Cemiyeti sancağın ayrı bir oluşum olmasına karar verdi. Aynı gün Fransa ile Türkiye Hatay'ın toprak bütünlüğünü birlikte garanti edeceklerini açıkladı. Dipnot metinler için İsmail Soysal sayfa 544-572. Türkiye bu yeni ayrı birimde kendi sözünün geçeceğinden emin olmak istedi. Uluslararası bir komisyonun gözleminde yapılan seçimlerin Türk olmayan bir çoğunluğu çıkarması tehlikesi vardı. Ankara haksızlık edildiği savıyla seçimleri boykot etmeye karar verdi. 1937 Kasım'ında ağır hastalığına karşın Atatürk Suriye sınırının kuzeyindeki Adana ve Mersin şehirlerini ziyaret etti. Dipnot Özerdim, sayfa 125. Bu ziyaret sancağı kazanmak konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Fransa bir ödün daha vererek tartışmalı toprakların güvenliğinin Fransız ve Türk birliklerince beraber sağlanmasını kabul etti. Bir Türk birliği 5 Temmuz 1938'de sancağa girdi. Ardından Uluslararası Komisyon dağıtıldı ve yeni seçimler yapıldı. Seçimlerin sonucu uygundu. Yeni devletin parlamentosundaki 40 sandalyenin 22'sini Türkler kazandı. Ankara'daki meclisin üyesi olan Tayfur Sökmen Hatay'ın cumhurbaşkanı oldu. Yerel meclis ayrı birimi yaratan anlaşmanın koşullarını kabul etmiş olan Suriye ile bağlarını teker teker kopardı. Atatürk 23 Haziran 1939'da Fransa'nın Hatay'ı tümüyle Türkiye'ye bıraktığını görecek kadar yaşayamadı. Dipnot İsmail Soysal sayfa 573-581. Yine de sonunda Türkiye'nin bir vilayeti haline gelecek olan Hatay'a Türk askerlerinin yerleşmesi sorunu onun yaşam süreci içinde çözmüştü. Türkiye savaşa girmediği ve uluslararası hukuku çiğnemeden istediğini elde ettiği için İnönü'de mutluydu. Nüfusu 5 kat artı 1 milyonu aşan Hatay'ı bugün Türkler Atatürk'ün ülkesine son armağanı olarak görmektedirler. Aynı dönemde Türkiye, İran, Irak ve Afganistan ile 8 Temmuz 1937'de Sadabat Paktı adıyla bilinen etkisiz bir anlaşma imzaladı. Dipnot, metin için adı geçen eser, sayfa 584-587. Mussolini'nin Orta Doğu'da bazı maceralara atılmasını önlemeye yönelik olan bu anlaşmayı bugün yalnızca diplomasi tarihçileri anımsıyor. Bir ay önce Atatürk'ün Ankara'da Maverai Ürdün emiri, daha sonra Ürdün kralı Abdullah'ı kabul etmesi, Türkiye'nin bölgede ne denli önemli bir ülke olduğunu kanıtlıyordu. Ne denli hasta olursa olsun Atatürk ülkesini sürdüreceği politikalarda son kararı veren kişi olmaktan vazgeçmedi. İnönü anılarında Cumhuriyet'in doğuşu sırasında Atatürk'ün eski dostlarının onun beklenmedik davranışlarından ürktüklerini ve hep onu frenlemeye çalıştıklarını anlatıyor. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 184. Avrupa'da yeni bir savaş tehlikesi kaçınılmaz oldukça İnönü kendisi de aynı kaygılara kapılmaya başladı. Atatürk'ün Hatay üzerindeki iddialarının peşinden böylesine azimle koşmasını biraz olsun göğüslemeye çalışmıştı. Çabalar başarılı bir sonuca ulaşınca başka bir dış politika konusunda pek önemli olmayan bir anlaşmazlık, devletin tabiatı kesin kararlı başkanı ile tabiatı temkinli başbakanı arasında son bir sürtüşmenin çıkmasına neden oldu. İspanya iç savaşında cumhuriyetçilere malzeme taşıyan gemilere saldıran korsan denizaltılara karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Fransa ile İngiltere, İsviçre'nin Nyon kentinde bir konferans toplanmasını istediler. Sovyet silahlarıyla yüklü bir gemi boğazlar girişinde torpidolanmıştı ve Marmara Denizi'nde de tanımlanamayan denizaltıların görüldüğü şeklinde raporlar vardı. Sovyet Rusya İtalya'yı korsanlığa bulaşmakla suçluyordu. Öteki ülke diplomatları bunları açıkça söylemekten kaçınıyordu ama bu suçlama asılsız değildi. En azından kuramsal olarak Sovyet Rusya Türkiye'nin dostuydu ve Mussolini'nin açıkladığı iddiaları nedeniyle İtalya düşman sayılırdı. Ama ne Atatürk ne de İnönü bir Avrupa Savaşı'na çekilmeyi istiyordu. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ortak güvenliği desteklemek ama tehlikeli taahhütlerden kaçınmak talimatıyla Nyon'a gönderildi. Tatmin edici bir anlaşmaya varıldı. Akdeniz ülkeleri kendi karasularını koruyacak ve açık denizler Fransız ve İngiliz donanmalarının koruması altına bırakılacaktı. Ama anlaşmayı imzalayan tarafların gerekli durumlarda Fransız ve İngiliz donanmalarına yardımcı olmaları koşulu İnönü'yü telaşlandırdı. Bunun anlamı açık denizde askeri bir harekata katılma zorunluluğu muydu? Tevfik Rüştü Aras istenilen yardımın sahilde sağlanacak malzemeyle sınırlı olduğunu açıkladı. O tarihte Florya'daki deniz köşkünde bulunan Atatürk bu açıklamadan tatmin olarak Aras'a anlaşmayı imzalama yetkisi verdi. Ama Ankara'daki İnönü, Aras'ın ancak Türkiye'nin karasuları dışında bir askeri harekata katılmaya zorunlu bırakılmayacağı konusunda yazılı güvence verildiği takdirde anlaşmanın imzalanması için ısrar etti. 13 Eylül 1937 tarihinde anlaşmazlığı kabine toplantısına getiren İnönü, Atatürk'ün mahiyetindekilerin onunla doğrudan temas kurmasını engellediklerinden şikayet etti. İnönü'nün kastettiği aracı olan Cumhurbaşkanlığı Başkatibi Hasan Rıza Soyak'a göre Atatürk İnönü'nün talimatını yerine getirdiği takdirde Aras'ın Nyon'da zor durumda kalacağından korkuyordu. İnönü'nün 1923 yılında Lozan'da Başbakan Rauf Orbay'ın elinden çektiği sıkıntılar bir kez daha yinelenecekmiş gibi görünüyordu. Ayrıca Atatürk istendiği takdirde İngiliz filosuna katılmak üzere bir Türk savaş gemisinin gönderilmesine karşı değildi. Milletler arasında büyük devletlerle iş görecek mevkide bulunduğumuzu göstermek ve şimdiden onlarla teşrik-i mesai yoluna girmek az fayda mıdır diyordu Atatürk. Dipnot Soyak Cilt 2 sayfa 679. 14 Eylül'de Aras anlaşmayı imzaladı ve sonra İnönü'nün ısrarla üzerinde durduğu yazılı güvenceyi aldı. Sorun Atatürk ile İnönü arasındaki karşılıklı sürtüşmenin biraz daha artması pahasına çözülmüştü. İnönü'nün Aras'a son talimatını öğrenince Atatürk, ihtiyat hududunu çok aşan bir ruh haleti içinde devlet idare edilir mi diyerek tepkisini gösterdi. Dipnot, Hasan Rıza Soyak anılarında Nyon olayını ayrıntılı olarak anlatıyor. Cilt 2 sayfa 658-682. İnönü'nün daha kısa özetine göre cilt 2 sayfa 285-286, hükümet Aras'a İtalyanlara karşı hiçbir girişimde bulunmaması için talimat vermişti. Bu ifade karmaşık bir tartışmayı yalınlaştırıyor. Fali Rıfkı Atay da tartışmayı özetliyor. Çankaya sayfa 495. İnönü'nün başbakanlık günleri sayılıydı.
Ayrım sonu.